Ayrım 6.
Kule dibindeki çamurlu bir yokuştan, çarpık merdivenli berbat bir kaldırımdan geçerek indiğimiz soğuk ve karanlık bir evin bodrumundaydık. Dört bir yanımız kıpır kıpır kıpırdanmaya çalışan, sanki bir şeyler yaparak yaşamak isteyen mankenlerin o dondurulmuş yaşamıyla dopdoluydu. Yarı karanlık mahzende, gölgeler içinde birbirlerine ve bize bakan yüzlerce anlamlı göz ve yüz vardı. Bazıları oturmuştu, bazıları bir şeyler anlatıyor, bir kısmı yiyor, bir kısmı gülüyor, bir kısmı dua ediyor, bir kısmı ise bana o anda dayanılmaz gelen bir varoluşla dışarıdaki hayata sanki meydan okuyordu. Her şey apaçık ortadaydı. Bu mankenlerde değil Beyoğlu ve Mahmut Paşa vitrinlerinde, Galata Köprüsü'nün kalabalığında bile hissedemeyeceğimiz bir canlılık vardı. Bu kıpır kıpır, nefes nefese manken kalabalığının teninden ışık gibi hayat fışkırıyordu. Büyülenmiştim. Yanı başımdaki mankenlerden birine korkuyla, tutkuyla yaklaştığımı, ondaki canlılıktan yararlanmak, bu gerçekliğin, bu dünyanın sırrını elde etmek için uzanarak bu nesneye, yaşlı bir amca, kendi vatandaş dertlerine gömülmüştü, ulaşmak istediğimi, ona dokunduğumu hatırlıyorum. Sertten, oda gibi korkunç ve soğuktu. Her şeyden önce babam bizi biz yapan hareketlere dikkat etmemiz gerektiğini söylerdi diye gururla açıkladı mankencinin oğlu. Babasıyla birlikte uzun ve yorucu çalışma saatlerinden sonra kule dibinin karanlıklarından yeryüzüne çıkarlar, Taksim'deki pezevenkler kahvesinin manzara gören masalarından birine oturup çaylarını ısmarlarlar ve meydandaki kalabalığın jestlerini gözlemlermiş. Babası o yıllarda bir milletin hayat tarzını, tarihini, teknolojisini, kültürünü, sanat ve edebiyatını değiştirebileceğini anlarmış ama jestlerini değiştirebileceğini asla ihtimal vermezmiş. Bunları anlatırken oğlu bana sigarasını yakan bir şoförün duruşundaki ayrıntıları açıklıyor. Bir Beyoğlu kabadayısının kollarının nasıl ve neden yana açık durduğunu ve yengeç gibi yan yan yürüdüğünü belirtiyor. Hepimiz gibi ağzını kocaman kocaman açarak gülen bir leblebici çırağının çenesine dikkatimi çekiyordu. Elinde file, caddede tek başına yürüyen kadının önüne bakışındaki o dehşetin anlamını da anlattı. Vatandaşlarımızın şehirlerimizde yürürken neden hep yere ve kırlarda yürürken neden hep göğe baktıklarını da. Kendilerini harekete geçirecek sonsuzluk saatinin dolmasını bekleyen bütün o mankenlerin jestlerine, duruşlarına, duruşlarındaki bizden olan o şeye kim bilir kaç kere dönüp yeniden dikkatimi çekti. Üstelik bu harika yaratıkların pekala güzel elbiseler giyip sergileyebilecek yetenekte olduğunu da kavruyordunuz. Ama gene de bu mankenlerde, bu zavallı yaratıklarda insanı dışarıdaki aydınlık hayata iten bir şey vardı. Nasıl söylesem, sanki bir çeşit dehşet, korkunç, acı, karanlık bir yan. Sonraları babam artık günlük hareketleri de gözlemez oldu deyince oğlu, bu korkunç şeyi sezdiğimi düşünmüştüm. Benim jest diye anlatmaya çalıştığım o hareketlerin, burun silmekten kahkaha atmaya, yan bakmaktan yürümeye, el sıkmaktan şişe açmaya kadar uzanan bütün o günlük hareketlerin de değiştiğini, saflığını kaybettiğini baba oğul yavaş yavaş fark etmeye başlamışlar. Pezevenkler kahvesinden kalabalıkları seyrederken, önceleri kendileri ve benzerlerinden başka taklit edecek bir şey göremeyen sokaktaki insanın kimi taklit ettiğini, kimi örnek alarak değiştiğini çıkaramamışlar bir türlü. İnsanlarımızın en önemli hazinesi dedikleri jestleri, günlük hayatta yaptıkları küçük vücut hareketleri, sanki gizli ve görünmez bir şefin komutuyla ağır ağır ve tutarlı olarak değişiyor, yok oluyor, yerlerine nereden örnek alındığı bilinmeyen bir takım yeni hareketler geçiyormuş. Sonraları baba bir dizi çocuk mankeni üzerinde çalışırken anlamışlar her şeyi. O lanet olası filmler yüzünden diye bağırdı oğlu. Basıdan kutu kutu getirilen, sinemalarda saatlerce oynatılan o lanet olası filmler yüzünden sokaktaki insanımızın jestleri saflığını kaybetmeye başlamış. Açık seçik fark edilemeyen bir hızla insanlarımız kendi hareketlerini bir yana bırakıp başka insanların hareketlerini benimsemeye, taklit etmeye başlamışlar. Babasının bu yeni, yapmacıklı hareketlere, bu anlaşılmaz jestlere duyduğu öfkenin haklılığını göstermek için oğlun sayıp döktüğü ayrıntılarla lafı uzatmak istemiyorum. Filmlerden öğrenilmiş bütün o kahkahaların, pencere açmaktan kapı çarpmaya, çay fincanı tutmaktan ceket giymeye kadar varan bütün o öğrenilmiş ve yersiz jestlerin, baş sallayışların, kibar öksürüklerin, öfke anlarının, göz kırpmaların, yumruk atmaların, fıldır fıldır oynayan o kaşların, o gözlerin, bizim kaba çocuksuluğumuzu öldüren o kibarlıkların ya da sertliklerin hepsini bir bir anlattı. Babası saflığını kaybetmiş bu melez hareketleri görmek bile istemiyormuş artık. Bu yeni ve düzmece hareketlerden etkilenip kendi evlatlarının saflığını bozmaktan korktuğu için atölyesinden dışarı çıkmamaya karar vermiş. Evinin mahzenine kapanırken bilinmesi gereken anlamın ve esrarın özünü zaten çoktandır tanıdığını ilan etmiş. Bedi Usta'nın hayatının son 15 yılında yaptığı eserlere bakarken bu belirsiz özün ne demek olduğunu, kendi gerçek kimliğini yıllar sonra öğrenen bir vahşi çocuğun dehşetiyle sezdim. Bana bakan, benim hayatıma doğru ilerleyen, beni temsil eden bu amca, teyze, arkadaş, akraba, tanıdık, bakkal, işçi mankenler arasında benim benzerlerim vardı. Hatta kendim de vardım o yenik umutsuz karanlık içinde. Birçoğu kurşuni bir tozla kaplı bu vatandaş mankenleri, aralarında Beyoğlu gangsterleri de vardı, dikiş diken kızlar da, ünlü zengin Cevdet Bey de vardı, ansiklopedist Selahattin Bey de, itfaiyeciler de vardı, benzersiz cüceler de, ihtiyar dilenciler de, gebe kadınlar da. Soluk lambaların abarttığı korkunç gölgeleriyle birlikte bana kaybettikleri saflıkları yüzünden acı çeken tanrıları, bir başkasının yerinde olamadıkları için kendilerini yiyip bitiren çilekeşleri, birbirleriyle sevişerek yatamadıkları için birbirlerini öldüren mutsuzları hatırlatıyordu. Onlar da benim gibi, bizler gibi içlerine rastlantıyla düştükleri belirsiz bir varoluşun anlamını cennette kalmış kadar uzak bir geçmişte bir gün sanki keşfetmişler ama sonra unutmuşlardı bu sihirli anlamı. Unuttuğumuz bu hatıra için acı çekiyorduk. Belimiz bükülmüştü. Ama gene de kendimiz olmakta direniyorduk. Jestlerimize, bizi biz yapan şeylere, burnumuzu silişimize, başımızı kaşıyışımıza, ayağımızı atışımıza ve bakışlarımıza sinen mutsuzluk ve yenilgi duygusu, aslında kendimiz olmakta direnmenin bir cezasıydı da. Bedi Usta'yı anlatan oğlu, babam vitrinlere bir gün kendi mankenlerini koyacaklarına her zaman inandı derken, babam insanımızın bir gün başkalarını taklit etmeyecek kadar mutlu olabileceğinden umudu kesmedi hiç derken, ben bu manken kalabalığının da benimle birlikte bir an önce bu kapalı ve küflü mahzenden yeryüzüne çıkıp güneş altında başkalarına bakarak, başkalarını taklit ederek, bir başkası olmaya çalışarak bizim gibi mutlulukla yaşamaya can attıklarını düşünüyordum. Bu istek sonra öğrendim, hiç gerçekleşmemiş de değil. Tuhaflıklarla ilgi çekmeye meraklı bir dükkan sahibi, belki de ucuza düşüreceğini bildiğinden, bir iki mal almış atölyeden. Ama duruşları ve jestleriyle vitrinlerin öte tarafındaki müşterilere, kaldırımdan akıp geçen kalabalığa o kadar benziyormuş ki alıp sergilediği mankenler, o kadar alelade ve o kadar sahici ve o kadar bizdenmişler ki, kimse ilgilenmemiş onlarla. Bunun üzerine pinti dükkancı testeresiyle parça parça etmiş onları. Jestleri anlamlandıran bütünlük kaybolunca kollar, bacaklar, ayaklar küçük dükkanının küçük vitrininde Beyoğlu kalabalığına şemsiye, eldiven, çizme, ayakkabı sergilemek için yıllarca kullanılmış. 7. Bölüm. Kaf Dağı'nın harfleri. Bir ismin bir anlamı mı olmalı? Lewis Carroll. Uykusuz geçen geceden sonra sokağa adımını attığında Galip, karın sandığından da çok yağdığını, nişan taşının tek düze kurşuni rengini örten beyazın yadırgatıcı aydınlığından anladı. Kaldırımlardaki kalabalık, apartman saçaklarından sarkan yarı saydam sivri buzlardan haberli değil gibiydi. Galip, nişan taşı meydanındaki iş bankasına girip, İş bankası derdi rüya meydandaki tozu, dumanı, araba egzozlarını ve bacalardan fışkıran kirli mavi sisi her hatırlayışında. Rüyanın son 10 günde ortak hesaplarından önemli bir para çekmediğini, banka binasında kaloriferlerin yanmadığını ve yüzlerini korkutucu bir şekilde boyamış memure kızlardan birine milli piyango çekilişinde küçük bir ikramiye çıktığı için herkesin sevinçli olduğunu öğrendi. Vitrinleri buğulu çiçekçi dükkanlarının, çaycı çıraklarının girdiği pasajların, rüya ile birlikte gittikleri Şişli Teraki Lisesi'nin önünden ve dallarından buzlar sarkan hayaletimsi kestane ağaçlarının altından yürüyerek Alaaddin'in dükkanına girdi. Başında 9 yıl önce bir yazısında Celal'in sözünü ettiği mavi kukuleta, Alaaddin burnunu siliyordu. Alaaddin, geçmiş olsun, hasta mısın? Üşüttüm. Galip, rüyanın eski kocasının bir zamanlar yazdığı taraftarı ya da düşmanı olduğu sol siyasi dergilerden adlarını tek tek dikkatle telaffuz ederek birer tane istedi. Alaaddin yüzünde çocuksu, korkulu, kuşkulu ama hiçbir zamanda düşmanca olamayacak bir ifade, bu dergileri yalnızca üniversite öğrencilerinin okuduğunu söyledi. Sen ne yapacaksın? Ben bilmecelerini çözeceğim dedi Galip. Şakadan anladığını gösteren bir kahkaha attıktan sonra, bunlarda da hiç bilmece olmaz be abi dedi Alaaddin. Bir bilmece tiryakisinin kederiyle. Şu ikisi yeni çıktı, ister misin? Peki dedi Galip. Çıplak kadın dergisi alan bir ihtiyar gibi fısıldadı sonra. Hepsini bir gazeteye sarıversene. Eminönü otobüsündeyken kucağındaki paketin tuhaf bir şekilde ağırlaştığını hissetti. Aynı tuhaflıkla başka bir duyguya, bir gözün kendisini gözetlediği duygusuna da kapıldı. Otobüsün içindeki kalabalıktan birinin gözü değildi ama bu. Çünkü dalgalı bir denizde sallanan çatanada sallanır gibi dalgalanan yolcular karlı sokaklara ve kalabalıklara bakıyorlardı dalgınlıkla. Galip, Alaaddin'in siyasi dergileri eski bir Milliyet gazetesine sardığını, katlanmış gazetenin köşesindeki fotoğrafından Celal'in kendisine baktığını o zaman fark etti. Yadırgatıcı olan şey, yıllardır her sabah gördüğü bu fotoğraftan Celal'in kendisine bugün bambaşka bir bakışla bakmasıydı. "Seni biliyorum ve hep gözetliyorum" diyen bir bakışla bakıyordu Celal. Galip ruhunu okuyan bu gözün üzerine parmağını koydu. Ama varlığını uzun otobüs yolculuğu boyunca sanki parmağının altında da hep hissetti. Yazıhaneye varır varmaz Celal'i aradı ama yoktu. Paket kağıdını dikkatle bir köşeye kaldırarak sol dergileri çıkarıp dikkatle okumaya başladı. Dergiler Galip'e uzun zamandır unuttuğu bir heyecan, gerilim ve beklenti duygusunu ve umudunu kestiği ve ne zaman kestiğini de bilmediği bir kurtuluş, zafer ve kıyamet gününün anılarını hatırlattı önce. Sonra arada rüyanın terk mektubunun arkasına adlarını yazdığı eski arkadaşlarına telefonlar ettiği uzunca bir süreden sonra kayıp anıları Galip'e, cami duvarları ve kahve bahçeleri arasındaki yazlık sinemalarda çocukluğunda gördüğü filmler kadar çekici ve inanılmaz gözüktü. O siyah beyaz yeşil çam filmlerini seyrettiği zaman hikayelerin kuruluşundaki isyan ettirici bir nedensellik eksikliği yüzünden Galip ya olayları büsbütün anlayamadığını sanır ya da zengin ve acımasız babalar, iyiler iyisi yoksullar, ahçılar, uşaklar, dilenciler ve kuyruklu arabalarla kurulmuş ve öyle niyet edilmediği halde masala dönüşmüş bir dünyaya buyur edildiğini şüpheyle düşünür. Aynı plaka numaralı De Soto'yu önceki filmde de gördüğünü söylerdi rüya. Ve inanılmaz dünyaya dudak bükerken ve gözyaşı döken yan sandalyedeki seyirciye şaşarken, "Evet evet işte tam bu sırada, dikkat, birdenbire, hiç anlayamadığı bir hokus pokus sonucu kendisini de perdedeki acıklı ve solgun iyilerin, acılar içindeki kararlı ve fedakar kahramanların kederlerini gözyaşlarıyla paylaşırken bulurdu. Rüyayı eski kocasıyla birlikte bulduğunda küçük sol fraksiyonların bu masalımsı siyah beyaz siyasi dünyasından biraz daha haberli olmak istediği için Galip bütün politik dergileri biriktiren eski bir arkadaşına telefon etti. "Hala dergi biriktiriyorsun değil mi?" dedi Galip güvenle. "Başı dertte bir müvekkilimi savunabilmek için senin arşivinde biraz çalışabilir miyim?" "Tabii," dedi Saim her zamanki iyi niyetiyle ve arşivi için aranmaktan memnun. Galip'i akşam saat 8:30'da bekliyordu. Galip hava kararana kadar yazıhanede çalıştı. Birkaç kere Celal'i aradı bulamadı. Celal Bey'in ya henüz gelmediğini ya da şimdi çıktığını söyleyen sekreterle her konuşmasından sonra Melih amcadan kalma rafların üzerine koyduğu gazete parçasından Celal'in gözünün kendisini gözetlediği duygusuna kapıldı. Kapalı çarşıdaki küçük bir dükkanın hissedarları arasında çıkan kavganın hikayesini, birbirlerinin sözünü kesen aşırı şişman bir anaoğuldan dinlerken, ananın çantası ilaç kutularıyla doluydu ve emeklilik yılı yanlış hesaplandığı için devleti dava etmek isteyen kara gözlüklü bir trafik polisine, tımarhanede geçirdiği 2 yılın yürürlükteki yasalara göre hizmetten sayılamayacağını anlatmaya çalışırken de Celal'in varlığını odanın içinde hissetti. Rüyanın arkadaşlarını tek tek aradı. Her telefonda yeni ve değişik bahaneler buluyordu. Lise arkadaşı Macide'ye bir dava için arayacağı Gül'ün telefonunu sordu. Macide'nin sevmediği Güzel isimli Gül'ün ise Gül Bahçe Hastanesi'nde 3. ve 4. çocuklarını önceki gün doğurduğunu, Hüzün ve Aşk adı verilen sevimli ikizleri hastaneye koşarsa saat 3 ile 5 arasında bebek odasının penceresinden görebileceğini zengin evin kibar hizmetçisinden öğrendi. Figen rüyadan ödünç aldığı Ne Yapmalıyı, Chernyshevsky'ninki ve Raymond Chandler'ları geri getirecekti ve rüyaya geçmiş olsun diyordu. Behiye'nin ise hayır, Galip yanılıyordu, emniyet müdürlüğü narkotik şubede çalışan bir amcası ve evet Galip yanılmıyordu, sesinde de rüyadan haberli olduğuna ilişkin hiçbir belirti yoktu. Semih'in şaşırdığı şey ise Galip'in yer altındaki bu tekstil imalathanesinden nasıl haberi olduğuydu. Evet, orada bir takım mühendis ve teknisyenle birlikte ilk Türk fermuarını gerçekleştirmek için hummalı bir çalışmaya girmişlerdi. Ama hayır, gazetelere geçen en son makara kaçakçılığından haberi olmadığı için Galip hukuki bilgi veremiyor, yalnızca rüyayı en içten, Galip'in inandığı, selamlarını yolluyordu. Sesini değiştirerek, başka kişiliklere bürünerek aradıklarında da Galip, rüyanın izine rastlayamadı. İngiltere'den 40 yıl öncesinin tıp ansiklopedilerini getirerek kapı kapı pazarlayan Süleyman, kendisini acele telefona çağıran okul müdürüne bir yanlışlık olduğunu, değil ortaokula giden Rüya adında bir kızı, çocuğu bile olmadığını söylerken bütünüyle içtendi. Aynı şekilde babasının mavnasıyla Karadeniz'den kömür getiren İlyas, rüya sinemasında içine rüyalarını yazdığı rüya defterini unutmuş olamayacağını, çünkü aylardır ne sinemaya gittiğini ne de böyle bir defteri olduğunu söylerken de ve asansör ithalatçısı Asım da rüya apartmanındaki aksaklıktan sorumlu olamayacaklarını, çünkü aynı adlı sokağı ve apartmanı ilk duyduğunu anlatırken de rüya kelimesini hiçbir telaş ve suçluluk duygusuna kapılmadan içtenliğin bütün saflığıyla kullanmışlardı. Sabahları üvey babasının kimya laboratuvarında fare zehir üreten ve geceleri ölümün simyasından söz eden şiirler yazan Tarık ise, hukuk fakültesi öğrencilerinin şiirlerindeki rüya ve rüyanın esrarı temaları üzerine bir konuşma yapmak istemelerini sevinçle karşıladı. Ve onları bu akşam Taksim'deki eski pezevenkler kahvesinin önünde bekleyeceğini söyledi. Kemal ve Bülent ise Anadolu gezisindeydiler. Biri Singer dikiş makinelerinin çıkaracağı bir yıllık için 50 yıl önce Atatürk'le gazeteciler ve alkışlar arasında bir vals yaptıktan sonra hemen pedallı makinesine oturup batı usulü bir pantolonu tıkır tıkır diken İzmirli bir terzi kadının anıları peşinden gitmişti. Öteki Avrupalıların Noel Baba dedikleri 1000 yıllık amcanın uyluk kemiğinden yontulmuş sihirli tavla zarlarını satabilmek için köy köy, kahve kahve bütün Doğu Anadolu'yu katırıyla dolaşıyordu. Listesinde öteki adları, telefonun karlı ve yağmurlu günlerde daha da yoğunlaşan yanlışlıklar ve belirsizlikler dumanında kaybettiği gibi, Galip siyasi dergilerin akşama kadar okuduğu sayfalar içinde, fraksiyon değiştirenlerin, itiraf edenlerin, işkence edilen ve öldürülenlerin, hapse mahkum olanların, kim vurduya gidenlerin ve cenazesi kalkanların, yazısına cevap verilenlerin, gönderme yapılanların ve mektubu yayınlananların, karikatür çizen ve şiir yazan ve yazı işleri kadrolarında çalışanların adları ve takma adları arasında rüyanın eski kocasının adı ya da takma adına rastlayamadı. Hava kararırken oturduğu koltuğunda kederli, hareketsiz kala kaldı. Pencerenin önünde meraklı bir karga yan yan kendisine bakıyordu. Caddeden cuma akşamı kalabalığının gürültüsü geliyordu. Galip ağır ağır, mutlu ve çekici bir uykunun içine gömüldü. Çok sonra uyandığında oda karanlıktı ama pencerenin önündeki karganın gözünü Celal'in gazeteden bakan gözü gibi üzerinde hissetti. Karanlıkta ağır ağır çekmeceleri kapadı, el yordamıyla bulduğu paltosunu giydi, yazıhaneden çıktı. Karanlık han koridorlarının bütün lambaları sönmüştü. Çay ocağının çırağı kenefleri yıkıyordu. Karla kaplı Galata Köprüsü'nden geçerken soğuğu hissetti. Boğaz yönünden sert bir rüzgar esiyordu. Karaköy'de mermer masalı bir muhallebicide birbirlerini yansıtan aynalara yan dönerek şehriyeli tavuk çorbası içti. Sahanda yumurta yedi. Muhallebicinin aynasız tek duvarında Pan Amerikan takvimlerinden ve kartpostallardan ilhamla yapılmış dağlık bir manzara resmi vardı. Çam ağaçlar arasından aynamsı bir gölün arkasında gözüken ve dorukları beyaza boyanmış da resmin ilhamını veren kartpostal alplerinden çok, Galip'le rüyanın çocukluklarında sık sık gittikleri Kaf Dağı'na benziyordu. Tünelden Beyoğlu'na çıkarken Galip vagonda hiç tanımadığı bir ihtiyarla 20 yıl önceki ünlü tünel kazası üzerine tartışmaya tutuştu. Vagonlar onları çeken halat koptuğu için mi raydan fırlayıp duvarları, cam çerçeveyi kırıp geçerek gemi azıya almış mutlu aygırların neşesiyle Karaköy meydanına girmişlerdi, yoksa makinist sarhoş olduğu için mi? Sarhoş makinist kimliksiz ihtiyarın Trabzonlu hemşehrisiymiş. Cihangir sokaklarında kimsecikler yoktu. Bodrum katında bir kahvehanede toplaşan şoförlerin ve kapıcıların seyrettiği televizyon programını Galip'e kapıyı neşe ve aceleyle açan Saim'le karısı da seyrediyorlarmış. Geride Bıraktıklarımız adlı programda Osmanlıların bir zamanlar Balkanlarda yaptırdıkları ve şimdi Yugoslavların, Arnavutların, Yunanlıların ellerine düşen eski camilerden, çeşmelerden ve kervansaraylardan ağlamaklı bir dille söz ediliyordu. Galip futbol maçını seyre gelen komşu çocuğu gibi oturtulduğu yayları çoktan şaşırmış rokoko taklidi bir koltuktan televizyondaki acıklı cami görüntülerine bakarken Saim'le karısı onu çoktan unutmuş gibiydiler. Resimleri hala manav dükkanlarına asılan rahmetli ve olimpiyat madalyalı bir güreşçiye benziyordu Saim. Karısı da tombul ve sevimli bir fareye. Odada toz rengi eski bir masa, toz rengi bir lamba vardı. Duvarda yaldızlı çerçeve içinde Saim'den çok karısına, adı Remziye miydi diye düşünüyordu Galip yorgunlukla, benzeyen bir dedenin resmi asılıydı. Sigorta takvimi, banka küllüğü, likör takımları, vazolu gümüş şekerlik ve kahve fincanlı büfe ve iki duvarı toz ve kağıt ve dergi, dergi ve dergilerle kaplayan ve Galip'in bu eve geliş nedeni olan kütüphane arşiv. Alaycı üniversite arkadaşları arasında 10 yıl önce bile devrimimizin arşivi diye bilinen bu kütüphaneyi Saim, kendisinden beklenmeyecek bir itiraf anında dediği gibi kararsızlık yüzünden kurmuştu. O zamanki deyişle iki sınıf arasında değil ama siyasi fraksiyonlar arasında seçim yapmaktan korkan birinin kararsızlığıydı bu. O yıllarda Saim bütün siyasi toplantılara, forumlara katılır, üniversiteler ve kantinler arasında koşturur, herkesi dinler, her görüşü, her siyaseti takip eder, çok fazla sormaktan çekindiği için de teksir edilmiş bildiriler, propaganda broşürleri, el ilanları da dahil olmak üzere her çeşit sol yayını bir yolunu bulup, affedersin, tasfiyecilerin teknik üniversitede dağıttıkları bildiri var mı sende? Edinir ve deli gibi okurdu. Vakti her şeyi okumaya yetmediği ve hala bir siyasal çizgi konusunda karar veremediği bir ara okuyamadıklarını biriktirmeye başlamış olmalıydı. Daha sonraki yıllarda okumak ve bir karara varmak önemini yitirmiş, gittikçe dallanıp budaklanarak genişleyen bu belge ırmağını boş yere akmadan bir yerde toplayacak bir baraj kurmak, bu benzetme inşaat mühendisi olan Saim'in kendisinin de tek amaç olmuş, Saim de hayatının geri kalan kısmını bu amaca cömertçe vermişti. Televizyon programı bittikten, alet kapatıldıktan, hal hatır sorulduktan sonraki sessizlikte karı koca soran gözlerle baktıkları için Galip hemen hikayesine girdi. Savunmasını üzerine aldığı bir üniversite öğrencisi işlemediği bir siyasi cinayetten suçlanıyordu. Hayır, ortada bir ölü yok değildi. Beceriksiz üç gencin beceriksizce düzenlediği bir banka soygununun sonunda bankayla kendilerini bekleyen çalıntı taksi arasında koşan telaşlı gençlerden biri yoldan geçen alışveriş kalabalığı içindeki küçücük bir nineye çarpmış. Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen kadıncağız başını kaldırıma vurunca olay yerinde ölüvermiş. Bak işte, dedi Saim'in karısı. Olay sırasında yalnızca iyi aileden gelen sessiz bir çocuk tabancasıyla yakalanmış. Fazlasıyla hayranlık ve saygı duyduğu öteki arkadaşlarının adlarını polisten tabii ki saklamak istemiş. Daha şaşırtıcı işkenceye rağmen bunu başarmış da. Ama daha kötüsü, Galip'in sonradan yaptığı araştırmalara göre sorumlusu olmadığı ninenin ölümünü sessizliğiyle de üstlenmek durumunda kalmış. Nineye çarparak ölümüne yol açan Mehmet Yılmaz adlı arkeoloji öğrencisi ise olaydan 3 hafta sonra Ümraniye arkalarındaki yeni bir gece kondu semtinde bir fabrika duvarına şifreli yazılar yazarken kimliği belirsiz kişilerin yaylım ateşiyle öldürülmüş. İyi aileden gelen çocuğun gerçek suçluyu açıklaması beklenirmiş bu durumda. Ama polis ölen Mehmet Yılmaz'ın gerçek Mehmet Yılmaz olduğuna inanmadığı gibi soygunu düzenleyen örgütün ileri gelenleri de hiç beklenmedik bir şekilde Mehmet Yılmaz'ın aralarında yaşadığını, hatta yayımladıkları dergide yazıların eski kararlılığıyla devam ettiğini ileri sürmüşler. Şimdi içerideki çocuktan çok zengin ve iyi niyetli babasının isteğiyle bu davaya bakan Galip, 1. Mehmet Yılmaz'ın eski Mehmet Yılmaz olmadığını kanıtlamak için makalelerine bakmak istiyordu. 2. Ölen Mehmet Yılmaz'ın yerine onun imzasıyla kimin yazdığını takma adlardan çıkarmak istiyordu. 3. Saim'in ve karısının anladıkları gibi bu tuhaf durum Rüya'nın eski kocasının da bir zamanlar yöneticisi olduğu örgütçe düzenlendiği için bu siyasi fraksiyonun son 6 aylık tarihine bir göz atmak istiyordu. 4. Ölülerin yerine yazı yazan hayalet yazarların ve takma adların ve kayıp kişilerin esrarına iyice girmek niyetindeydi. Saim'i de heyecanlandıran araştırmaya hemen başladılar. İlk 2 saatte Galip'in adını çıkardığı Rukiye, kadının getirdiği çayları içer, kek dilimlerini atıştırırken yalnızca makale yazarlarının adlarına ve takma adlarına baktılar. Daha sonra bunu itirafçıların, ölülerin, dergi çalışanlarının takma adlarıyla genişlettiler. Kısa bir süre içerisinde ölüm ilanları, tehditler, itiraflar, bombalar, dizgi yanlışları, şiirler ve sloganlarla kurulmuş ve daha yaşanırken unutulmaya başlanmış yarı gizli bir dünyanın sihriyle başları dönmüştü. Takma adı olduğunu gizlemeyen takma adlar buldular. Bu takma adlardan üretilmiş başka adlar, bu başka adların bölünmesinden üremiş başka adlar buldular. Akrostişleri, kusursuz olmayan harf oyunlarını ve ne kadarına niyet edilmiş, ne kadarının rastlantıyla olduğunu çıkaramadıkları yarı saydam şifreleri çözdüler.